Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 25. Ayrım. 28. Kuş türleri nasıl ötüşleriyle tespit edilirse, örümcek türleri de öldürme metotlarına göre tespit edilir. Örümcek Kadın, Burkhard Bilger, New Yorker, 5 Mart 2007. Amerika'da iki tür zehirli örümcek vardır diye açıklıyordu Kerry Crawford Hale. Kendisi ABD Tarım Dairesi'nde çalışan bir araknolojistti. Bu türlerden ilki karadul olarak da bilinen Lactrodectus mactans. Karınlarındaki kırmızı noktalarla kolayca tanınabilirler. Yalnızca dişileri ısırır. O da genellikle yalnızca kışkırtıldıklarında. İkinci zehirli örümcek türü ise Loxeleses reclusa, diğer adıyla keşiş örümceği. Bu örümceklerde sırtlarındaki kemana benzeyen izle tanınırlar. Hem dişiler hem de erkekler eşit oranda zehirlidir. Neyse ki oldukça utangaç ve yerleşik düzeni seven örümceklerdir. İnsanlarla haşır neşir olmaktansa bir odun yığınının arkasında yaşamayı tercih ederler. Buna rağmen her yıl en az 6 tane ısırma vakası görülür ki bunlardan bazıları ciddi sonuçlar doğurabilir. "Ciddiyi tanımlayın lütfen," dedi Sel, kapının yanında dikilen Crawford Hale'den ve mikroskobundan mümkün olduğunca uzakta durmaya çalışıyordu. Sağ tarafında duvara monte edilmiş bir akrep, hemen tepesinde de kocaman ayakları olan siyah bir böcek duruyordu. GBI özel ajanı Sel feci halde, yorgun, tükenmiş ve ürkek görünüyordu. Sel'in aksine Kimberly ise mikroskoba bakmak istese kabalık etmiş olur mu diye düşünüyordu. Daha önce hiç 10 kat büyütülmüş bir örümcek kabuğu görmemişti hayatında. Harold'un dediğine göre oldukça muhteşem bir şeydi. Ne yazık ki Crawford Hale'in ofisi bir temizlik görevlisinin deposu kadar büyüktü ve içi aletlerle, dosya dolaplarıyla, kavanoza konmuş ve duvarlara asılmış canlı türleriyle dolup taşıyordu. Harold ve Kimberly'nin ailesi dışarıda beklemek zorunda kalmışlardı. Yazık olmuştu çünkü Quincy, araknoloğun söyleyeceklerini dinlemekten muhtemelen hoşlanırdı. Loxoseles reclusa'nın zehrinde kurbanın dokularını öldüren bir enzim vardır. Crawford Hale sağ taraftan sol tarafa geçerek mikroskobun ayarını değiştirdi. Vücut zehre karşı koruma sağlamak için ısırılan bölgenin etrafındaki damarları kapatır. Kan akışını alamayan deri ölmeye başlar, rengi siyaha döner ve soyulmaya başlar. Bugüne dek çok çeşitli açık yaralar gördüm. Bu ısırıklar vücudun herhangi bir yerinde olabiliyor ve yaraların boyu bir çeyreklikten yarım dolara kadar değişebiliyor. Bazı durumlarda vücut yalnızca küçük bir tepki veriyor ve yara bir hafta içinde iyileşebiliyor. Fakat bazı durumlarda ise kolun veya bacağın tümü şişiyor ve tamamen iyileşmesi aylar ya da hatta bir sene alabiliyor. Hasarın ciddiyeti örümceğin zehrinin tesirinden çok, kurbanın kendi bağışıklık sisteminin verdiği tepkiye göre değişkenlik gösteriyor. Yani kısaca bazı insanlar zehre karşı diğerlerinden daha duyarlı olabiliyorlar. Sel gerçekten de korkmuş görünüyordu. Koyu renk ceketinin yakasındaki ketçap lekesine ve üzerinden yayılan kızartma kokusuna bakılacak olursa sabah kahvaltısını çoktan etmişti. Fakat şu anda kahvaltıda yediği yemeklerle arasında ufak bir sorun yaşıyor gibi görünüyordu. Crawford Hale'den biraz daha uzaklaşıp geri çekilerek sanki üzerinde bir böcek yürüyormuş gibi kollarını silkeledi. "Zehre karşı ne kadar duyarlı olduğunuzu nasıl anlarsınız?" "İlk kez ısırıldığınızda anlarsınız," dedi Crawford Hale, mikroskobunu doğrultarak. "Bu kabuğun Loxoseles reclusa'ya ait olduğundan %90 eminim. Kabuğun üzerindeki keman şekli hala seçilebiliyor. Ayrıca rengi açık kahve ve incecik, neredeyse narin denecek bir yapıya sahipti. Tanınmasını sağlayacak daha belirgin bir özelliği de gözleri. Kahverengi keşişlerin yarım daire şeklinde, ikili gruplar halinde dizilmiş 3 çift yani toplam 6 gözü vardır. Diğer birçok örümcek türünün ise 8 gözü vardır. Kabuğun üzerinde bütün gözleri çok detaylı bir şekilde görmesem de, bu örümceğin kahverengi keşiş kategorisinden olduğuna eminim. "Kahverengi keşişlere Georgia'da çok sık rastlanmaz mı?" diye sordu Kimberly kaşlarını çatarak. "Kesinlikle. güneydeki eyaletlerimiz, Kansas, Missouri, Oklahoma, hepsi kahverengi keşişlerle dolup taşıyor. 3 ay önce bir olay üzerinde çalışıyordum. Bir aile, örümcek istilası ihbarında bulundular. İlk 3 saatte 300 tane örümcek topladım. İlginç olanı ise, aileden kimsenin örümcekler tarafından ısırılmamış olmasıydı. Örümcekler kendilerini ayak parmağının altında ezebilecek olan iri canlılarla haşır neşir olmaya pek meraklı değillerdir. Tabii bir de Güney Kaliforniya ki orası Los Angeles, leatakalarla cebelleşiyordur. Bunlar Şili, Peru ve Arjantin'den gelmiş olan bir keşiş örümceği türüdür. Keşiş örümceğinin zehri bir fincan çaysa eğer, leatanın zehri 2 fincan koyu espressodur. Kaliforniya'da yaşamamak için bir neden daha işte diye mırıldandı Sel. Nihayet yanındaki duvarda asılı duran akrebi fark etmiş ve ona sırtını dönmüştü. Ancak bu kez de diğer tarafta başka bir canlı türüyle burun buruna gelmişti. Gerçekten de inanılmayacak bir irilikte olan bir hamam böceği. Anlamıyorum diye sorgulamaya devam ediyordu Kimberly. Bir örümcek meraklısı, neden kahverengi keşişler kadar yaygın bir türü koleksiyonuna katmak istesin ki? Özellikle de zehirli ve kontrol edilmesi güç bir tür olduğunu düşünülecek olursa. Yo, kahverengi keşişlerin kontrol edilmesi güç varlıklar olduğunu söyleyemezdim diye düzeltti Crawford Hale aceleyle. Onlar insan içinde yetiştirilebilecek çok az örümcek türünden birisidir. Ayrıca saldırgan bir yapıya sahip değillerdir. Eğer içinde saklanabilmesi için yeterince karanlık olan bir teraryum alırsanız, yapraklarla, taşlarla, ağaç kabuklarıyla dolu ve haftada birkaç cırcır böceği atarsanız içine, gayet tatminkar bir hayat sürebilirler. Yani örümcek meraklıları koleksiyonlarında bu türe de yer verirler öyle mi diye sordu Kimberly. Araknolojist bunu bir süre düşündü. Hiç örümcek eczanesi diye bir şey duydun mu? Hayır. Arizona'da bir tesis. Orada örümcek yetiştirip zehirlerini sağıyorlar. Zehirlerini ne yapıyorlar diye araya girdi Sel, dehşete kapılmış bir yüz ifadesiyle. Zehirlerini sağıyorlar dedi Crawford Hale. Düşünün. Bir örümcekten alınan bir zehir içinde 200 tane bileşeni barındırabilir. Bunun içine deriyi parçalayabilen maddeler ve sinir sistemini kesintiye uğratan maddeler de dahildir. Bu bileşenlerden birkaçını elde etmek ve örneklerini üretmek, eczacılık sektörü için ne kadar önemli bir adım olur düşünsenize. En ileri uçlardaki bilimden söz ediyoruz. Örümcekleri sağıyorlar mı diye sordu Sel yine. Özel bir makine kullanıyorlar dedi Crawford Hale, anlatmayı hevesli bir şekilde. Şahsen kullanma fırsatım olmadı ama anlaşıldığı üzere elektrikli bir uyarıcıya bağlanmış cımbızlar kullanıyorlar. Örümceğe çok düşük seviyede bir elektrik akımı veriliyor ve örümceğin zehir bezleri uyarılmış oluyor. Dişlerinde toplanan zehir damlacığı cam bir tüpe aktarılıyor. Evet, örümcek eczanesi gibi bir yerde, inanın bana, bol miktarda Loxosceles recluza toplanıyor, üretiliyor ve bakılıyor. Peki, daha genel bir örümcek meraklısı da bu türe ilgi duyabiliyor olabilir mi? Diye sordu Kimberly. Şüphelinin birçok tarantula türüne ve en az bir de karadula sahip olduğunu düşünüyoruz. Crawford Hale omuz silkti. Açıkçası koleksiyoncular her şeyin koleksiyonunu yapabilir. Okulda bir arkadaşım vardı. Yurdun hemen önünde bir karadul bulmuştu. Onu yakaladı ve yanına alıp bakmaya başladı. Sonra karadulunu beslemek için cırcır böcekleri beslemeye başladı. Sonra bir baktı ki karadul ölmüş ve artık o 200 tane cırcır böceğinin sahibi olmuş. O yüzden kendisi şimdi birçok hayvan dükkanına satış yaptığı için bir cırcır böceği çiftliği işletiyor. Belki senin benim gibi biri böyle bir şey yapmazdı ama bu onun hoşuna gidiyor. Bir koleksiyoncu kahverengi keşiş örümceği almak istese ne yapması gerekir? Tarantulalar gibi internetten alacağı bir tür müdür yoksa daha özel bir pazarı mı vardır? Buralarda mı dedi araknolojist, tek kaşını havaya kaldırdı. Tek yapması gereken evinin bodrumuna inmek ya da odun yığınına bakması yeter. Veya ormanda yürüyüş yaparken taşların altına baksın. Yürüyüş mü? Elbette kahverengi keşişler Georgia'da yıl boyunca dışarıda yaşayabilirler. Tıpkı Şatoşeye Milli Parkı gibi yerlerde mi? Eminim onlara orada da rastlarsınız. Kimberly iç çekti. Alt dudağını ısırdı, dönüp Sel'e baktı. Öyleyse örümcek kabuğunun şüphelinin koleksiyonuyla bir ilgisi olmayabilir. Çatoşa'ya da yürüyüşe gittiği zaman botunun altına yapışmış herhangi pislik parçasından biri olabilir. Evet, örümcek kabuğu botunun altına ormanda yürüyüş yaparken yapışmış olabilir, dedi Crawford Hale. Sonra düşünceli düşünceli ekledi. Yalnız bir şey daha var. Kahverengi keşişler utangaçlıklarıyla meşhurdurlar. En iyi dönemlerinde bile karanlık kuytu köşelerde saklanırlar ki kabuk değiştirme dönemlerinde çok daha stresli ve çok daha çekingendirler. Bu yüzden şüphelinin bu kabuk değiştirmekte olan örümceğin üzerine ana patikadan giderken basmış olabilme ihtimali daha çok. Bence şüpheli ana patikadan uzakta, çalılıkların arasında, fazla insanın olmadığı bir yerlerde dolaşmış olmalı. Cesedi gömebileceği bir yerde, diye mırıldandı Kimberly. Bu sizin uzmanlık alanınıza girer. Benim değil, dedi araknolojist. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı? Kimberly biraz düşündü. Bu toplantı umduğu kadar aydınlatıcı geçmemişti. Sel'in yüzündeki ifadeye bakılacak olursa o da aynı şekilde düşünüyordu. Aklına başka bir soru gelmedi. Elini Crawford Hale'e doğru uzattı ve tokalaşıp zaman ayırdığı için teşekkür etti. Sel de onun ardından teşekkürlerini sundu. Gerçek bir kahverengi keşiş örümceğiyle karşı karşıya kalırsak ne yapmamızı önerirsiniz, diye sordu Sel son dakikada. Kıpırdamamanızı öneririm, dedi Crawford Hale. Sel kafasını iki yana salladı. Tanrım, bu işi nasıl yapıyorsunuz? Gece gündüz sekiz bacaklı böcekleri inceliyorsunuz. Ben olsam sürekli huylanırdım. Yo, örümcekler böcek değildir, diye düzeltti Crawford Hale. Böceklerin altı bacağı vardır. Örümceklerin ise sekiz. Örümcekler böcekleri yerler. Arada büyük fark var. Sel için pek fark yoktu. Örümceklerden hoşlanmıyorum, dedi umursamaz bir tavırla. Kimberly ile birlikte Crawford Hale'in odasından çıktılar ve cızırdayan floresan ışıklarının altından zemin kattaki koridorda ilerlediler. Bir de iyi tarafından bak, dedi Kimberly. En azından çıngıraklı yılanlardan daha küçük yaratıklar. Çıngıraklı yılan mı? Çıngıraklı yılanlarla ne işin vardı? Seksek oynuyordum, dedi Kimberly. İnan bana, işe yaramadı. Koridorun sonuna gelip merdivenlere tırmandılar. Sonunda camlı kapıları itip parlak gün ışığını attılar kendilerine. Harold, Quincy ve Rain'i otoparkta sabırla bekliyorlardı. Harold, sırık gibi bacaklarıyla bağdaş kurmuş, Kimberly'nin arabasının kaputunda oturuyordu. Quincy ve Rain ise onun yanında dikiliyorlardı. ''İyi haber var mı?'' diye sordu Harold heveslenerek. Kimberly omuz silkti. Kabuk kahverengi keşiş örümceğine ait ve buralarda kahverengi keşiş örümceği bulmak, uğur böceği bulmaktan daha zor değil. Lay lay lom. Kimberly'nin babası tek kaşını havaya kaldırdı. Teknik bir terim kullandım, dedi Kimberly. Ne yapmayı düşünüyorsunuz, diye sordu Quincy. Kimberly Sel'e baktı. Ginny Jones'tan hala haber yok mu? Sel, mesaj var mı, diye cep telefonuna baktı. Hayır, yok, dedi. Kimberly, Sel'den gelen telefonun ardından hemen Ginny'nin adresine gitmişti. Sel'in verdiği bilgiyi o da kendi gözleriyle doğruladı. Eve zorla girilmiş olduğuna dair hiçbir iz yoktu. Herhangi bir mücadele yaşanmamıştı. Küçük evdeki eşyalar aceleyle toplanmış gibi görünüyordu. Yer yer birikmiş dozlar büyük eşyaların nerede durduğuna işaret ediyordu. Onun dışında her şeyi alınmıştı. Yatak odasında yatağın altında Kimberly bir kitap kopyası buldu. Ev hanımının hamilelik rehberi. Geceliğin Kimberly'ye işkence edecek ufak bir detay daha. Ginny ve arabası için gözetim altında tutma emri dağıtılmıştı. Ayrıca Ginny'nin ve Dinkara'nın resimleri kanun birliklerine gönderilmişti. 8 saat geçtiği halde hala herhangi bir haber gelmemişti. Hala bir görev timimiz yok, dedi Kimberly iç çekerek. Ama gel gör ki amirim Tommy Mark Evans cinayeti için Alpharetta polisiyle işbirliği yapmamızı salık veriyor, diye ekledi. Aksi. Baş müfettişle görüştün mü, diye sordu Quincy. Henüz değil, biraz meşguldüm, belki fark etmişsindir. Suç mahallinde herhangi bir ayak izine rastlayıp rastlamadıklarını öğrenmek ilginç olurdu, dedi Quincy. Ah, bizde nerede o şans? Peki bu arada ne olacak, diye üsteledi babası. Kimberly omuz silkti ve Sel'in buruşuk takım elbisesine, uykusuzluktan çökmüş suratına baktı. Eğer bu katili bulursa, babası annesini döverken hiçbir şey yapmadan öylece durduğu için kendini affedebilecek miydi acaba? Ve eğer Kimberly ona yardım ederse, annesinin Arlington'daki mezarını ziyaret edip, ablasıyla ikisinin taşlarının üzerine çiçek bırakması, Kimberly için daha kolay olacak mıydı? Her ikisi de imkansızın peşindeydiler ve bunu bildikleri halde bile vazgeçmiyorlardı. Takip edebileceğimiz başka bir ipucu daha var dedi Kimberly. Neymiş diye sordu Sel. Dinkara'nın botunun tabanında bulduğumuz altın parçası. Harold'a göre bu altın muhtemelen Dahlonega bölgesinden gelmiş olmalı. Ufak bir arazi gezisine çıkabiliriz. Dinkara'nın robot resmini sağa sola dağıtırız. Eğer doyumsuz bir doğa yürüyüşçüsü ise ve o bölgede çok zaman geçiriyorsa, belki birileri onu tanıyabilir. Sel'in neşesi birden yerine geldi. Hadi hemen yapalım. Babası da bir an bile beklemeden, tabii biz de sizinle geliyoruz dedi. 25. ayrımın sonu, sayfa 291. Devamı 26. ayrımda.